Ayrım 37, sayfa 472. Hudut işlerinin incelenmesi sırasında musabat işinin nasıl halledileceği bana büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Musabatta bir sabah erkenden kalkarak dolaşmaya başladım. Türkçe bilen bir Efganlı ile geziniyordum. Kuzeye doğru uzanıp giden sıra ile bir takım toprak kümeleri gördüğüm vakit adama bu yığınların ne olduğunu sordum. Bunların kahriz olduğunu söyledikten sonra anlattı. Uzaklarda açılan bir kuyuda çıkan suyu 3-5 adımda bir kuyu kazarak aralarını dipten delmek suretiyle istenilen bir yere götürmekten ibaret. Vaktiyle bu arazi bu surette sulanırmış. Büyük mamureler ve hükümetler buralarda kurulmuş, sonra savaşlar bu mamureleri bozmuş, kahrizler yıkılmış, halk susuz kalmış, göçler olmuş ve bu hale düşülmüş. Dikkat ettim, musabatın nizalı suyu kuzeyden, İran topraklarından, bu gördüğüm kümelerin altından gelmektedir. Bu halde bu su İranlıların hakkıdır. Bu kanaate varmış olmaktan sevindim. Bunu şimdiye kadar İranlıların ve Efganların anlamadan 40 yıldan beri niza içinde kalmış olmalarına şaştım. Efganlılar bu suyun üst tarafından bir jandarma karakolu yapmışlardı ki bu durumda haksız oluyorlardı. Arabuluculuk işinin neden olamayacağını tafsilat ile hükümetinize bildirmek üzere müşavirimi Ankara'ya gönderdim. Oradan gelecek cevaba kadar eldeki evrakı da tetkik etmek üzere Meşet'te beklemeye başladım. Gelen cevapta arazide bizzat gördükten sonra hükmün verilmesini ve fakat tebligatın orada yapılmayıp Ankara'da yapılmasını bildiriyordu. Her tarafı görmek üzere dolaşmaya başladım. Zeydan isminde bir çiftliğin İranlılar tarafından fuzuli olarak işgal edildiğini Efganlılar söylediler. Fakat protesto etmediklerinden ele geçmiş bir hak olduğunu bildirdim, bir şey diyemediler. Deşlina, Ümit Kesen Çöl isimli 80 kilometre uzunluğundaki büyük bir kumsalı ortadan bölerek güneye doğru giderken otomobilim Efgan başvekilinin gönderdiği kendi arabasıydı. Şoförü Efganlıya şaka olarak sağ tekerin izi İran, sol tekerin izi Efgan oluyor dediğim vakit direksiyonu sağa kırdı ve gülerek "Kumlarımız çok olsun bari," dedi. Kumsal olmayan yerlerdeki arazi çok çamur ve vahşi. Devamlı bir Poyraz rüzgarı esiyor. 1935 yıl başını bu çamurlar içinde kara çadırlarda geçirerek incelemeyi bitirmiştim. Adilane olduğuna inandığım yeni hududu çizmiş, Herat'a dönerek her iki komisyonu da orada toplamıştım. Son müzakereyi de yaparak işi bitiriyordum. İsteseydim bu işi 1-2 yıl uzatır, evrakı tetkik ediyorum, inceleme yapıyorum, harita çizdiriyorum diye oyalayabilirdim ki, buna gönlüm razı olmadı ve 4 ay gibi kısa bir sürede meselenin halledilmesi yoluna gittim. Her iki heyete teşekkür ederek neticeyi Ankara'ya açıklayacağımı, bir diyecekleri varsa bildirmelerini söylediğim vakit, heyetler kısa süre içinde işi bitirdiğime ve adil bir çözüm yolu olduğuna inandıklarını belirterek teşekkür ettiler. Efgan heyetinin şu son sözünü kaydetmeden geçemedim. Paşa Hazretlerinin seri adaletinden eminiz. Şunu da müsaadeleriyle ilave edelim ki, bundan 40 yıl önce Makle'nin 3 yılda yaptığı hududu 4 ay gibi paşa bir zamanda görmek ve yapmak kudretini paşa hazretleri gösterdiler. İran heyeti de başbakanın Tahran'dan dönersek Şehinşah hazretlerinin memnun olacağını söylediyse de, oradan memleketimize kışın geçmek zor olacağından kabul edemedim ve Rusya yolu ile trenle dönmeyi daha uygun buldum. Türkistan'dan geçmek yabancılar için yasak idiyse de bize müsaade ettiler. Efganlılar tren biletimi hudut istasyonundan almayarak Moskova'da alınması için elçimize telgraf çekmemizi bildirdiler. Aksi halde elimizdeki İngiliz lirasını kendi paralarıyla eşit tutarak bizden çok para alacaklarını söylemişlerdi ki biz de öyle yaparak paralarımızı kurtardık. Efgan heyeti bizi otomobilleriyle şiddetli soğuk ve kar fırtınaları içinde gece yarısına doğru Buhara'nın Köşka istasyonuna kadar zorluklar içinde getirdiler. Burası hududu teşkil eden bir çayın kenarında küçük ve gaz ışıklı bir jandarma karakol damıydı. Bir köprüyle geçilen derenin öbür tarafı pırıl pırıl elektrik ışıklı kocaman binalarla dolu demiryolu istasyonu. Bir Rus binbaşısı gelip bizi istasyona davet etti. Efganlılar beraber gelmeye müsaade istedikleri vakit onlara da muvafakat etti. Hep beraber köprüyü geçerek yataklı vagondaki kompartımana eşyamızı yerleştirdik. Ruslar Efganlılara bizi rahat bırakmalarını söyledikleri vakit onlar da bize veda ederek memleketlerine döndüler. Vagonumuza özbeyli bir Türk garson vermişler. Fakat onun Türkçesi ayrı, bizimki ayrı olduğundan anlaşmak mümkün olmuyordu. Rus subayı berber salonuna emrimize hazır olduğunu söylemesi bizi o işi görmeye itti. Sonra Rus kumandanı ile valiyi ziyaret edip etmeyeceğimizi sordu. Mecburen ziyaret etmeyi kabul ettik. Açık ve kötü bir Ford otomobiliyle iki defa da bizi bir takım karanlık yollardan geçirerek bahçe içinde bir binaya götürdü. Kapıda vali ile kumandan beni karşılayarak salona aldılar, arkadaşlar da geldi. Bir tercüman vasıtasıyla seyahatten, havadan sudan biraz konuştuk. Gitmek istediğimizde bir vodka almaz mısınız diyerek bizi yan salona aldılar. Salondaki masanın üzeri en güzel yiyecek içeceklerle doldurulmuştu ve 3 Rus kadın garson hizmet ediyordu. Arkadaşlarımın gözlerindeki uykulu hal kalmamıştı. Şerefe kadeh kaldırmalar ve ikramlar aldı yürüdü. Çok güzel bir Bolşevik ikramı gördükten sonra vagonumuza dönmüştük. Vagonumuzun son kompartmanındaki 5-10 asker ki güya bunlar saygı ve muhafaza için yerleştirilmişlerdi ama vagonumuza hiç kimseyi yanaştırmıyorlardı. Biz de kimseyle görüşmek istemez görünüyorduk. Semerkant ve Taşkent'i gezdik. Timur Leng'in, Aslı Demirhan'dır, mezarını ve İbni Abbas'ın türbelerini gördük. Çok bakımsız ve perişan bir haldeydi. Oral Gölü'nün yanından geçen, karlar içinde bir hafta süren tren seyahati bizi hayli yordu. Moskova'da Büyükelçimiz Vasıf Çınar ve Ateşe Militer Yüzbaşı Enver, eski Senato Başkanı Aka ile buluştuk. O sırada Harbiye Komiseri olan Varoşilov ile eskiden tanıştığımızdan kendisine ve hükümetine teşekkür etmem için randevu temin etmesini Enver Bey'den rica ettim. Telefonla yaptığı görüşmeden sonra ertesi günü komiserlik binasında ve saat 11'de Varoşilov'un beni kabul edeceğini ve kendisinin tercümanlık yapacağını ve gelip alacağını bildirdi. Ertesi gün aynı saatte Varoşilov'la odasında karşılaştığımız vakit ayakta ve elleri arkasında kaşları çatık bir halde ilk sözü "Bu Altay adı nereden çıktı?" oluyordu. Gayet güleç ve arkadaş tavırlı Maraşel'in bu yeni hali bir sürpriz olmuştu ki derhal kendimi topladım. Anladım ki beni Turancılıkla itham ediyor. "Arz edeyim," dedim. Oturduk. Ben de sizin gibi bunun sebebini düşündüm. Bu ismi İran-Efgan hududunda bulunduğum sırada Atatürk verdi. Gazi Hazretleri sevdiği arkadaşlarına espri yapmaktan hoşlanır. Ben Türk generaller arasında en uzun boylu olduğum için yakın bulunduğum Altay Dağı'na beni benzetmek isteğiyle bu ismi verdiğine kani oldum. Varoşilov gülümsedi, onun boyu kısa olduğu için bu sözler hoşuna gitmiş olacak ki güleç tavrım takındı. Seyahatten konuştuk. Akşam da operada verilecek balo ve konsere bizi büyükelçi ile beraber davet etti. Operada çarlara mahsus orta büyük locayı bize tahsis etmişler. Arkasındaki salonda da bir büfe hazırlamışlar. İkramlarda bulundular. Rusların ünlü balelerini gördük ve güzel vakit geçirdik. Varoşilov Stalin'le beraber en ilerideki locadaydı. Moskova'dan trenle Berlin'e geçtik. Harbiye Bakanı Mareşal Blomberg benimle görüşmek istedi. Kendisiyle konuştuğumuz vakit bizim İstiklal Savaşımız sırasında süvari kolordusu ile gördüğümüz işlerden takdirle söz ettikten sonra Rusya ve Kızıl Ordusu hakkındaki fikirlerimi sordu. Kendisine Bolşevik idare hakkında esaslı görüşlerim yok. Yalnız içlerinin dıştan göründüğü gibi olmadığını sanıyorum. Fakat Kızıl Orduları mükemmeldir. Manevrayı güzel yaptılar. Birçok tankları kütle halinde gayet güzel kullandılar. Teknik elemanları da büyük uçaklar yapıyorlar. Askerde de heyecan çok ileri. Canım bu büyük manevradaki ordu kumandanı daha birkaç sene evvel bizim orduda bölük kumandanlığı stajı görüyordu. Anladım ki Blomberg Kızıl Ordu'yu hafife almak istiyor. Ankara'ya döndüğümde Atatürk'e seyahat hakkında bilgi verdikten sonra Varoşilov'un Altay soyadından nasıl kuşkulandığını anlattığım vakit ''Vay canına, demek ki buluttan nem kapıyorlar, Öyle değil ama iyi söylemişsin, buyurdular. Bilahare Başbakan İsmet Paşa'yı ziyaret ederek kendisine yaptığım işler hakkında bir rapor verdim. Bir gece hariciye vekiliyle beni davet ederek raporu inceledi. Esasını bozmaksızın ifadelerini siyasi usullere uygun bir tarzda yeniden yazdırdı. Sabaha doğru rapor hazırlandı. Hariciye vekili alarak altın üste bastırdı ve İran-Efgan hükümetlerine tebliğ ederek bir diyecekleri varsa bunu bir ay içinde bildirmelerini istedi. Bir itirazda bulunmadılar. Bir ay tamam olunca hariciye vekilimiz her iki devletin elçilerini davet etti. Tabii ben de vardım. Hakemnameyi kendilerine verdik ve haklarında hayırlı olması dileğinde bulunduk. Onlar da teşekkür ederek kitapları alıp gittiler. Bu suretle sınır meselesi halledildi. Kısa bir süre sonra her iki hükümet Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkürlerini yazılı olarak bildirmişlerdi. Yeni ve genç cumhuriyetin dünya karşısında güzel bir başarısıydı bu. İngiltere Kralı 8. Edward'ın memleketimizi ziyareti. 1 Eylül 1936'da ansızın bir emir alıyordum. Britanya Kralı 7. Edward, Nalin Yatı ile değişik isimle İstanbul'a gelecek, yolda Çanakkale muharebe sahasını gezecektir. İki torpido ile oraya gidilerek kendisi karşılanacak ve muharebe sahası gezdirilecektir. Büyük savaşta Çanakkale'de Arıburnu cephesinde kolordu kurmay başkanı, şimdi de bu bölgenin ordu komutanı olduğum için bu görevi bana vermişler. Yanıma iki de tercüman gönderdiler. İngiliz sefarethanesinden Mr. Woods ile Çanakkale İngiliz mezarlıkları memuru da beraber bulunacaklar. Kocatepe ve Adatepe torpidoları ile Çanakkale'ye hareket edildi. Orada bir gün kalınarak yapılan hazırlıklar gözden geçirildikten sonra sabaha karşı boğaz dışına çıktık, yanımıza bir de güzel çelenk almışlar. 3 Eylül 1936 sabahı güneş doğarken Bozcaada'nın Tenedos şimal açıklarına doğru ilerliyorduk. 10 mil kadar ilerimizden 3 beyaz geminin gelmekte olduğu haber verildi. Bütün başlar ve dürbünler oraya çevrildi. Son derece heyecanlıydık. 500 milyonluk İngiliz devletinin genç ve büyük tacidarı yaklaşıyordu. Anadolu kıyılarından yükselen şarkın parlak güneşi Nalin'i parlatmaya başladı. Güzel gemi bize doğru süzülüp geliyordu. Açık mavi renkli iki torpido muhribi de onu takip ediyordu. Gemilerimiz durarak cephe aldı. Askerler güverteye dizildiler ve onlar yaklaştıkları sırada bando İngiliz milli marşını çalmaya başladı. Gemiler önümüzden geçtikten ve selamlarımıza mukabele ettikten sonra onları takibe koyularak beşli burk kafile halinde Anafartaların Suğla limanına doğru yol aldık. Kolordumuz İngiliz komodoruna emirlerinde olduğumuzu telsizle bildirdi. Limanda demirledik. Kumandanlar arasındaki kısa bir görüşmeyi müteakip motorla Nalin'e gittiğimiz vakit üst güverte kenarında sırma saçlı, genç tavırlı tacdar bize mütebessimane bakıyordu. Kralın sivil giyinmiş yaveri tarafından yukarı çıkarılıp kendilerine takdim edildiğimizde pek nazikane bir şekilde kabul edildik. Orta boylu, narin ve kibar tacdar 42 yaşlarında olmasına rağmen 10 yaş daha genç görünüyordu. Atatürk'ün hürmetlerini arz ettikten ve bazı resmi sözlerden sonra kral muharebedeki karaya çıkılan yerleri dürbünle ve haritaya bakarak inceledi. Yanında kendi yaşlarında 3 kişiden başka kimse görünmüyordu. Gemilerin demir alarak Seddülbahir'e doğru hareketleri sırasında bize ikram edilen kokteylin kristal bardaklarından biri düşüp kırıldı. Kral "Uğurdur," dedi. Arıburnu önünden geçerken burasını da inceden inceye tetkik etti. Onlar da burasının adı Ankaz'dır. Biz Aralık güvertedeki masalardan birisi üzerinde bulunan ve her biri İspanya haritasının bir parçasını gösteren tahtadan birçok parçalara gözüm ilişti. Dağınık küçük parçalar birleştirilmeye başlanmış fakat ancak İspanya haritasının yarısı yapılabilmiş. Ben ona bakarken kral gülümseyerek, "Uzun vapur yolculuğunda güzel bir eğlencedir," dedi. "Evet Haşmet Mab, fakat çok sabır lazım." "Çok doğru, şu gördüğünüz parça 15 günde yapılabilmiştir." Bu arada dikkatimi başka bir şey çekti ve acaba bu oyuncaklarla kendileri mi meşgul oluyorlar yoksa? Bu masanın başındaki sandalyelerden birisine ilişip kalmış, ipekli bir pardüsü ve bundan intişar eden tatlı bir parfüm kokusu şüpheler uyandırıyordu. Bunların bir sahibesi olarak niçin görünmüyordu? Seddülbahir'e doğru yola devam ederken torpidolar kumandanından gelen bir telsizi gemi süvarisi imparatora gönderiyor. Bunda Türk gemicileri kendilerinden rica ediyorlar ki biraz sonra Kabatepe açıklarında kralın yatı 1915 harbinde Alman denizaltı gemisinin torpiliyle batan Triumph'un üstünden geçecektir. Eğer Haşmet Meap lütfedip bir dakika durmaya müsaade ederlerse Türk denizcileri kahraman İngilizlerin şanlı hatıralarını tebciden denize bir çelenk atma merasimi yapacaklardır. İrade sadır oldu, yapılan bir törenle Çanakkale'nin sarı kırmızı çiçeklerinden yaptırılıp getirilen çelenk denize atıldı. Herkes ihtiram duruşuna geçmiş, bando İngiliz ve Türk marşlarını çalmış, sancaklar inmiş çıkmıştı. Kral sakin, vakar dolu, derin bir ihtiram ile dimdik duruyordu. Ve çok güzel düşünülmüş, necibane bir hareket sözleri dudaklarından döküldü. Öğleden biraz önce Seddülbahir Helles önünde demirliyoruz. İskelede Cihan Harbi'nden kalmış, enkaz dolu ve bu yüzden de yanaşmak zor. O vakit birçok İngiliz mezar vazifesi yaptıktan sonra köprülük hizmeti gören o meşhur River Clyde gemisinin su içinde kalmış enkazının bugün de krala bir zarar vermemesi için Türk denizcileri bu enkaz arasında eğri büğrü bir yol yapmışlar. Bunu iki taraflı küçük flamalarla işaretlemişler. Bizim motor bu yoldan geçerken kralın motoru de bizi takip ediyordu. Kral iskelede bekleyen Vali Nizamettin Bey ve kumandanın ellerini sıkıp İngiliz ve Türk bayrakları ile süslenmiş olan Atatürk'ün gönderdiği otomobilleri iyice inceledikten sonra kapalı olanı tercih etti. Beni yanına mezarlıklar müdürünü karşısına aldı, şoförün yanına da iki sivil polisten biri atlayıverdi. Seddülbahir tepeleri, İngiliz mezarlık ve abideleri gezildiği sırada kral nezaket göstererek "Fotoğraf çekmeye müsaade var mıdır? Malum ya buraları artık müstahkem mevkidir." deyince "Haşmet Meap her şey emrinizdedir. Zatı şahaneleri için yasak bahis konusu olamaz." Teketepe kuzeyindeki küçük kumsal onu bir hayli ilgilendirdi. İngilizler buraya X kumsalı adını koymuşlardı. Buraya çıkabilen İngiliz kuvvetleri bu muvaffakiyete rağmen nedense ilerleyememiş, duraklamışlardı. Kendisine dedim ki, Haşmet Meap bu noktada iki hatalı hareket çarpışmıştı. Kaybeden biz olduk. Teketepe'yi müdafaa eden bizimkiler buraya çıkıldığını görünce arkamız kesiliyor diye vaktinden evvel çekildiler. Sizinkiler de ilerlemediler. Bizimkiler ise durabilirlerdi. Kralın cevabı şu oldu. Bizimkiler ilerleseydi hakikaten müdafilerin arkası kesilmez miydi? Bu şahane bir nezaketti. Kabahati kendininkilere alıyor. Muharebe meydanının dolaşılması sırasında kral buraları bir mütehassıs asker gözüyle inceliyor, mezarlıkların arasında huşu ile dolaşarak mezar taşlarındaki yazılan sahiplerini araştırıyor, krokileri araziye tatbik ediyor. Bir mütehassıs gözüyle her tarafı inceliyordu. Savaşta donanma atışıyla harap olan Kirteköy'ünün enkazı arasında adım adım dolaşıyor ve buraya Romanya'dan yeni gelen göçmenler için yapılan evlere bakıyor, toplanan çocukları okşuyor, fotoğraflarını çekiyordu. Bu arada dikkatimizi çeken bir şey, kralın gözlerini Alçıtepe'den ayıramaması oldu. Buraya bakışlarındaki hazinlik göze çarpıyor, tepe buradan insana bir at sıçrayışı kadar yakın görünüyor. Nasıl olmuştu da muazzam İngiliz ve Fransız ordusu bu sıçrayışı yapamamış ve aylarca bu tepeye hasretle bakıp kanlarını akıttıktan sonra çekilip gitmişlerdi. Kral, Kerteköy'ünün batısındaki sırtları da hazin hazin elindeki kitabın sayfalarını karıştırarak süzüyor ve arkadaşlarıyla konuşuyor. Belli ki kederlidir. Nasıl kederli olmasın? Bu sırtların arkasında onların Y kumsalı adını koydukları bizim Sığın Dere vardır. Büyük harpte buraya çıkan İngiliz kuvvetleri, kendilerinden çok az kuvvette küçük bir müfrezemizin karşı hücumunda alelacele gemilerine çekilmeseydiler de biraz dayansaydılar, muharebenin devamı belki de başka şekle girebilirdi. Bir aralık kralın yaveri bana yavaşça dedi ki, Acaba buradan otomobillerle doğruca Arıburnu'na, Anzak gitsek olmaz mı? Derhal duruma intikal ettim. Müşkül bir meseleyle karşılaşmaktan çekiniyordu. Seddülbahir'e dönünce vapura binilecek. Vakit de yemek vaktidir tabii ki. Beni ele yemeğe alıkoymak lazım gelecek. Buna ise vaziyet müsait değildir. Kral sofrası ne kadar demokratik olsa da yine bir yabancı misafire karşı hususi bir dikkat isteyecek. Bu müşkülattan onları kurtarmak lazım geliyordu. Bu mümkündür. Yalnız saat 1'e geldi. Majeste yoruldu. Daha bir saat kötü yollardan gitmek ve bir saatten fazla da dolaşmak, vapura dönmek çok büyük rahatsızlık olur. Bu sebeple biz programımızı başka türlü yapmıştık. Buradan Seddülbahir'e dönmek, Majeste'yi vapurda yalnız bırakmak ve herkesin kendi vapuruna giderek temizlenmesinden sonra tekrar Boğaz'ı görmek ve Boğaz'ı bekleyen askerciklerimize görünmek. Mamafi Majeste nasıl irade buyururlarsa öyle yapılır. Yalnız Çanakkale önünde biriken halk ve askerlerimizin hürmetlerimi kendilerine göstermek fırsatından onları mahrum bırakmazlarsa çok müteşekkil oluruz. Bu program memnuniyetle kabul edilince Seddülbahir'e avdet edildi. Yolda ise mezarlıklar memurunun çok yakınımızda bulunan Fransız mezarlığına uğrama teklifini kral kabul etmedi. Yola devam edildi. Fransızlar bir gün evvel sefarethaneden bir memur göndererek hazırlanmışlardı. 10 dakikalık bir zamanı kaybetmek istemeyişin hakiki sebebi acaba neydi? Siyasi bir düşünce mi yoksa vapurda bekleyen bir dostun hasreti mi? Kendileriyle ilk görüştüğümüzde biraz Fransızca bildiğimden ara sıra tercümanları bırakarak Fransızca konuşuyorduk. Daha sonra pek az Almanca bildiğimi söyleyince, "Almanca konuşmayı daha çok severim. Fikrimi anlatacak surette yavaş yavaş söylerim," dedi. Savaşı Fransızlarla birlikte yaptıkları halde bugünkü görünüşü dikkatimi çekti. Seddülbahir'de ayrılarak vapurlarımıza bindik, hareket ettik. Ortada Nalin, sağ ve sol gerisinde iki İngiliz muhribi, onların da sağ ve sol gerisinde bizim Kocatepe ile Adatepe. Boğazı geçiyoruz. Mr. Woods'u Kocatepe'ye davet etmiştim ve tatlı tatlı konuşuyorduk. Fakat yemeklerimiz Adatepe'de hazırlanmış olmak gibi bir yanlışlık meydana gelmiş, kendisine bugün ancak kuru fasulyeli bir asker yemeği takdim edebilmiştim ki bunun mahcubiyetini hala taşıyorum. Cihan Savaşı'nda İngiliz ve Fransız müttefik donanmasını buradan geçirmeyen azametli tabyalar şimdi birer ölü aslan gibi yatıyorlardı. Bağırlarındaki kocaman toplar mütareke zamanında İngiliz işgal kuvvetleri tarafından dinamitle parçalanmıştı. Fakat gene de gözlerimizin önünde yüksek ve heybetli bir manzara teşkil ediyorlar. Askerciklerimiz bu bataryaların üzerlerine çıkmış, "Yaşa, hurra!" diye haykırıyorlar. Sesleri vapurlarımıza kadar geliyordu. Düşmanlıkla girilemeyen yerlere dostlukla ne tatlı giriliyordu. Çanakkale halkı da sahilden ve denizlerde doldurdukları motorlardan kralı selamlıyorlardı. Karşı sırtlarda müttefik armadanın yenildiği 18-3-1915 yazısı sanki tebessüm eder gibiydi. Gemiler Kilya koyunda demirledikleri vakit garip bir tesadüfle karşılaşıyordu. Demir yerinin hemen üstündeki sırta yazılmış 27-1936 tarihi sanki krala şükranını sunuyor. Bu tarih Montreux Mukavelenamesi'nin tarihidir ki bununla boğazları kapama hakkını tekrar elde etmiş oluyorduk. Saat 16'ya kadar istirahat eden kral, sahile çıkınca otomobile binmeden evvel Atatürk'e özel olarak Amerika'da yapılmış bulunan bu kapalı otomobili tekrar inceden inceye tetkikten geçirdi. Yanında bulunanlara otomobilin mükemmeliyetinden bahsediyordu. Tekrar yola çıkılıyor, Conk Bayırı geziliyor, Atatürk'ün buradaki kahramanlıkları takdir ile yad ediliyor. Anafartalara bakılıyor, 10 Ağustos 1915 gününün hatırası düşünülüyor. Topraklardaki Türk ve İngiliz kanından yetiştiğinden şüphe olmayan otlardan koparılıyor. İki millet temsilcileri burada birbirlerine nasıl bakacaklarını şaşırıyorlar ve Mehmet Çavuş abidesinde kral bana, "General şurada durunuz, ben de sizin bir resminizi alayım," diyor. Merkez tepede iki taraf arasında 5-6 metre olan siperler derin bir hayret ve takdirle görülüyor. Burada iki taraf askerlerinin yemek vakti birbirlerine bomba atmamak suretiyle yaptıkları tabii mütareke krala anlatılıyor. Boyun noktası yanındaki bir çam ağacı aranıyor. Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin burasını tahliye ederlerken bu ağaca yazdıkları yazılar araştırılıyor fakat bir şey bulunamıyor. Ağaç yok olmuş. Deniliyor ki ilk seyyahlar geldikleri vakit bunu görmüşler, not etmişler, kitaba geçmiş. Askerler bu berzaha gelmiş olmayı ve bu kadar kan döktükten sonra hacilane bırakıp gitmeyi telin ediyormuş. Dönerken Kral Maltepe'yi uzaktan tetkik ediyor ve Alçıtepe'ye bir de buradan bakıyor. Sonra da bana soruyor. Acaba iki yere çıkış yapılacağına bir yere çıkılsaydı muvaffakiyet muhtemel miydi? Belki demek bendenize çetin gelir Haşmet Meap. Şüphe yok güzel mütalaa buyurulur. Alçıtepe'yi düşürmek mayın hatlarının sökülmesini kolaylaştırırdı. Onun için kuvvetin çoğunu buraya almak daha uygun olurdu. Kilya'ya döndük, iskelede veda ederek ayrıldık. Gece İstanbul'a yollandık. 4 Eylül sabahı Kadıköy açıklarında Yavuz'u yalayarak İstanbul limanında demirledik. Atatürk Tophane Rıhtımı'nda misafiri beklemektedir. Ben kraldan önce gelerek kendilerine bazı bilgiler verdim. O büyük bir sevinç içindeydi. Kralın motoru yaklaşıyor, Atatürk deniz kenarından elini uzatıyor, kral da motordan elini uzatmıştır. Denizle karanın birleştiği yerde bu iki büyük elde birleşmiştir ve birbirini sıkmaktadır. Sanki iki büyük milletin kalpleri birleşip eski acılar unutuluyor, yeni sevgiler uyanıyor. Kral değişik isim Duc de Lancaster taşıdığından merasim ona göre oluyor. İngiliz sefarethanesine çıkılıyor ve benim vazifem bitmiş oluyor. Kral, Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'e iadeyi ziyarette bulunduktan sonra bir seyyah gibi gezmeye başladı. Gazetelerde bu gezintilere ait bazı resimler görülmüştü. Kralın yanındaki kadınlar dikkati çekiyordu ki gazeteler bunların yol arkadaşları olduğundan bahsetmişlerdi. Demek ki Nalin yatının gizli misafirleri varmış ve bunlarmış. O gizlilikle bu açıklık bir tezat teşkil etmemiş midir? İstanbullular arasında bu kadınlardan gencine kralın aşık olduğu söylenmiş ve bunları görmek herkes için bir merak olmuştu. Ertesi gün Park Otel'e sivil elbiseyle gittiğimde orasını bir hayli kalabalık buldum. Kral ve arkadaşları da oradaydılar. İki bakanımızın oturdukları masada bir yer bulabildim. Buraya otururken arkası dönük olan kralın sağında solunda iki kadınla solda yaveri oturuyorlardı. Yaveriyle göz göze geldik, selamlaştık. Kral da dönüp baktı, hafifçe selam verdi. Hemen arkasından yarı kalkarak tekrar daha derince selam verdi. Ben de o surette tekrar kalkarak selamladım. Anlaşılan sivil kıyafette olduğumdan ilkin tanıyamamış, sonra yaveri beni söylemiş olacak, herkes bana baktı. Bu çok nazikane davranışa karşı yanlarına kadar gidip teşekkür edeyim mi, düşündüm. İyi ama yanında arkadaşı olan kadınları vapurda bize göstermemişti. Gidersem özelliklerini bozmuş olmaz mıyım? Gitmedim. Müzik, dans devam ediyor. Kralın yaveri kadınlarla ara sıra dans ediyor. Dans pisti kralın arkasındadır. Fakat kralın önündeki büyük pencere camının arkasının boş ve karanlık oluşu onu bir ayna yapmış dansları seyrediyor. Masalar hep dolu. Herkes kralı ve arkadaşlarını belli etmeksizin gözleriyle inceliyor. Garsona ne içtiklerini sorduk, azıcık rakı dedi. Biraz sonra garsonu çağırarak hesabı gördüler ve kalktılar. Kapıya doğru gidecekleri yerde kral önde bize doğru gelmeye başlamazlar mı? Masaların arasından geçerlerken biz de ayağa kalktık, selamladık. Kral ve madamlar ellerimizi sıkmak nezaketini gösterdiler, hatırımızı sordular ve güzel bir gece geçirdiklerini söylediler. Herkes bize bakıyordu. Giderken onları otomobillerine kadar teşhi ettik, orada vedalaştık. Bu suretle dünyada şöhreti el an baki Madame Simpson'la tanışmak şerefine nail olduk. Uzun boylu, çok kibar bir hanımefendi. Ertesi gün Moda'da kayık yarışlarında bulundular. Kralın Nalin yatı ile Atatürk'ün Ertuğrul yatı yan yana bulunuyordu. Bir aralık İngiliz sefiri geldi, Atatürk'e kralın gelmek istediğini söyledi. Atatürk kralı ve hanımları geminin merdiveninde karşılayarak yanından hükümet erkanı ile beraber güvertede oturdular. Bir müddet konuştuktan sonra böylece Florya'ya gittik. Güzel bir büfe hazırlanmıştı. Çay içildi, pasta yenildi. Güzel gladiol çiçeklerini Miss Simpson çok beğendi. Kral deniz kenarından bir avuç kum alarak ne güzel ne ince diye gösterirken Atatürk istedikleri vakit köşkün tamamıyla emirlerine amade olduğunu söylüyor ve sevgiyle madama dönerek "Kral hazretlerini yazın tekrar buraya getirmeyi sizden beklerim" diyordu. Kral da onu İngiltere'ye davet ediyor ve kendisi gibi mütenekkiren değişik isimle gelirse daha rahat gezebileceğini söylüyordu. Bu gibi tatlı ve samimi konuşmalardan sonra hareket hazırlığı görmek üzere ayrılıyorlar. Kral bu gece Nalin yatını terk ederek saat 23'te trenle Avrupa'ya hareket edecekti. Atatürk onlara kendi trenini hazırlatmıştı. Sirkeci istasyonu dolmuştur. Saat 23'e doğru Atatürk hükümet erkanı ile misafirlerini bekliyor. Onlar da vaktinde geliyorlar. Samimi vedalaşıyorlar. Madamlara köşkte beğendikleri çiçeklerden Atatürk tarafından çok güzel buketler veriliyor. Onlar da bunları göğüslerine dayayarak vagon salonunun arka balkonuna çıkıyorlar ve herkesi tebessümle selamlıyorlar. Kral herkesle ayrı ayrı veda ederken bana da son iltifatlarını esirgemiyorlar. Köşesinde 7. Edward Taçlı markasını taşıyan bir gümüş sigara kutusunu yaveri kral adına bana hatıra olarak veriyor ve İngiltere'den altın çıkarılması o sıra yasak olduğunu sözlerine ekliyor. Çok kısa süren bir saltanatın bu necip damgasını taşıyan parçalar çok az olsa gerek. Lokomotifin keskin sesine karışan tekerlek seslerini birden kopan coşkun alkış sesleri bastırıyor. Kıymetli misafirler yavaş yavaş gözden uzaklaşıyorlar fakat kalplerimizden değil.